Ayrım 22. 50. bölüm. Simon Riquel'le görüşmek istiyorum. Itzhak Delter kaşlarını çattı, örse benzeyen çenesini açtı. Riquel şu Interpolcü mü? Evet, dedim. Konuşmak istediğim adam o. Delter'in omuzları kalktı. Ceketinin hışırtısını duydum. Ganshoren hapishanesinin bahçesindeydik. Böyle kararlaştırmamıştık. Benimle konuşmanız gerekiyordu. Yapacağınız tanıklık en çok beni ilgilendiriyor. Anlatacaklarınızın müvekkilimi savunmamda ne kadar yararlı olacağını görmek istiyorum. İyi anlamadınız Delter. Size kazık atmak niyetinde değilim. Açıklamalarımın tek bir amacı var. O da sarayı alabileceği en ağır cezadan kurtarmak. Oysa bu uluslararası bir hikaye. O yüzden anlatacaklarımın durumu iyi bilen bir Interpolcü tarafından da dinlenmesini istiyorum. Son cümleyi bir tebessümle destekledim. Delter surat asıyordu. Aslında bunu onun yapabileceği bütün manevraları önlemek için istiyordum. Sara'nın anlattıklarından Riquel'in çok şey bildiğini anlamıştım. Leylek olsun olmasın, Max Boehm uzun süreden beri uluslararası polis örgütünün merceği altındaydı. Interpolcünün yanında her ikimizin de iyi bildiği bir konuda konuşacaktık. Delter kısık sesiyle homurdandı. Benimle dalga geçiyorsunuz Antok. İnsan benim gibi bir avukatla alay edip cezasız kurtulamaz. Tehditlerinizi kendinize saklayın. Riquel'e haber verin. Her ikinize de ne biliyorsam anlatacağım. Delter granit kapıya kadar önümden gitti. Onun otomobiline bindik. İnce ince yağan yağmurun altında Brüksel'e kadar yol aldık. Avukat yol boyunca tek kelime etmedi. Sonunda iki saat kulesi arasına sıkışmış, geçen yüzyıldan kalma siyah bir binanın önünde durduk. Binanın cephesi daha şimdiden ışıkları yanık, yüksek pencerelerle kaplıydı. Kurşun geçirmez yelekler giymiş silahlı nöbetçiler yağmurun altında kıllarını kıpırdatmıyorlardı. Geniş bir merdivenden çıktık. Delter ikinci katta kah gıcırtılı parke, kah eprimiş halı kaplı, sonu olmayan koridorlara saptı. Sanki kendi evindeymiş gibi. Sonunda standart model, parantez içinde kirli sarı duvarlar, soluk lamba, madeni eşya, harp öncesi dönemden kalma yazı makineleri. Küçük bir polis bürosuna girdik. Delter neredeyse kendi kadar iri, kısa kollu gömlekli, Magnum 38'lik iki polisle bir süre çene çaldı. Adamların silahlarını gizlemek için nasıl bir ceket giymesi gerektiğini düşündüm. Adamlar sıkıntıyla yüzüme baktılar. İçlerinden biri masanın arkasına geçip her zamanki soruları sordu. Ad, soyad, doğum tarihi, aile durumu. Sonra parmak izlerimi almak istedi. Sırf meydan okumuş olmak için pembemsi ve dümdüz avuçlarımı kaldırdım. Gördüğünde sarsılmışa benziyordu. Birkaç özür mırıldandı, sonra da başka bir odaya gidip kayboldu. Bu arada Itzhak Delter de sırra kadem basmıştı. Uzun bir süre sabrettim. Kimse tam olarak neyi beklemekte olduğumu açıklamak zahmetine katlanmadı. Pişmanlıklarımla boğuşarak bekledim. Sarayla görüşmek beni sarsmıştı. Yanlışlarım ve sonuçları. Kafamda dönüp duruyor, bense kendimi savunacak hiçbir şey bulamıyordum. Cinayet karşı çıkılsa da, işlense de içgüdü ve deneyim gerektiren ciddi bir meslektir. Etkili olmak için gözü karalık yeterli değildi anlaşılan. Delter çıka geldi. Yanında tuhaf biriyle, yüzünün üstü yarısı şişe dibi gibi kalın camlarla kaplı, buruşuk yüzlü, kısa boylu biriyle. Bu narin gölge önden fermuarlı bir kamyoncu kazağın ve kalın kadifeden bir pantolonunun içinde boğuluyordu. En güzeli ise ayakkabılarıydı. Adamın ayağında kalın tabanlı, dilleri uzun, kocaman spor papuçları vardı. Tam bir rapçi ayakkabısı. Bir de kazağının kıvrımlarının altında belindeki kemere takılı bir otomatik tabanca seçiliyordu. 9 milimlik parabellum atan bir Glock 17. Sara'nın silahının bir eşi. Delter eğildi, bizi tanıştırdı. İşte Simon Riquel-Lewis. Interpol'den. Bizi ilgilendiren konuda en önemli muhatabımız. Parantez içinde kısa boylu adama döndü. Simon, işte size sözünü ettiğim tanık, Louis Antoch. Adımın ve soyadımın söylenmesi, avukatın koyduğum kurallara uymaya karar verdiğinin belirtisiydi. Ayağa kalktım, ellerim arkada eğildim. Rickel beni küçük bir tebessümle onurlandırdı. Yüzü sanki ikiye bölünmüştü. Üst kısmı bir şişenin içinde hapsolmuş gibi hareketsizken dudakları kıvrılıyordu. Uluslararası polisleri gözümde başka türlü canlandırmıştım demek. Benimle gelin, dedi Avusturyalı. Bürosu öteki odalara benzemiyordu. Duvarlar lekesiz, parkeler koyu ve cilalıydı. Ortadaki büyük ahşap masanın üzerinde en son model bir bilgisayar sistemi göze çarpıyordu. Bir yandan da gerçek zamanda dünya aktüalitesini gösteren bir Reuters monitör. Bir de kuşkusuz Interpol'e özgü bilgiler aktaran bir üçüncü ekran gördüm. Oturun, dedi Rickel masanın arkasına geçerken. Bir iskemleye oturdum. Delter daha geride kaldı. Avusturyalı doğrudan konuya girdi. Tamam. Bay Delter kendi isteğinizle tanıklık etme arzusunda olduğunuzu söyledi. Dediğine göre elinizde bu dosyayı aydınlatmamıza yardım edecek ve belki de Sarah Gabor'a yapılan suçlamaları hafifletecek bazı bilgiler varmış. Doğru mu? Rickel aksansız bir Fransızca konuşuyordu. Tamamen, dedim. Polis bir an durdu, boynunu omuzlarının arasına gömmüş, kollarını masanın üzerinde kavuşturmuştu. Bilgisayar ekranı sütümsü lombozlar gibi gözlüklerinden yansıyordu. Devam etti. Dosyanızı inceledim, Monsieur Antoch. Profiliniz en azından şaşırtıcı. Öksüz olduğunuzu söylüyorsunuz. Evli değilsiniz. Yalnız yaşıyorsunuz. 32 yaşındasınız ama şimdiye kadar hiç işiniz olmamış. Bütün bunlara rağmen bolluk içinde yaşıyor, Paris'te Raspail bulvarında bir dairede oturuyorsunuz. Bu rahatınızı Puy de Dôme bölgesinde oturan, zengin toprak sahipleri olan analığınız ve babalığınız Nelly ve George Spresler'in size gösterdikleri sevgi ve ihtimama dayandırıyorsunuz. Bunun yanı sıra insanlardan kopuk ve yalnız bir hayat yaşadığınızı söylüyorsunuz. Buna rağmen bana oldukça hareketli görünen ve neredeyse tüm dünyayı kapsayan bir yolculuktan dönüyorsunuz. Bazı noktaları araştırdım. İzninize özellikle Orta Afrika'da ve İsrail'de, üstelik de çok ilginç koşullarda rastlıyoruz. Son bir çelişki daha. Zarif bir züppe görünüşü takınıyorsunuz ama yüzünüzde taze bir yaranın izleri var. Ellerinizdeki yanıkların sözünü bile etmiyorum. Kısacası siz kimsiniz Monsieur Antoch? Bir kabusta yolunu kaybetmiş bir yolcu. Bu dosya hakkında neler biliyorsunuz? Her şeyi ya da hemen hemen her şeyi. Rickel omuzlarının arasından sessizce güldü. Bakın, bu iyi işte. Mesela bizlere Bayan Sarah Gabor'un üzerinden çıkan elmasların kaynağını açıklayabilir misiniz? Ja da Harv Dumas'ın Beurs von Dimantel'deki yetkililere haber verme zahmetine katlanmadan Sarah Gabor'u neden tutuklamaya kalktığını? Tabii açıklayabilirim. Çok iyi. Öyleyse siz dinliyor ve... Bir dakika, diye sözünü kestim. Burada avukatsız ve korumasız, üstelik de yabancı bir ülkede konuşuyorum. Bana ne gibi bir garanti vereceksiniz? Rickel yine güldü. Bilgisayar ışıklarının arasında gözleri soğuk ve hareketsizdi. Bir suçlu gibi konuşuyorsunuz Monsieur Antoch. Her şey bu işe ne kadar karıştığınıza bağlı. Yine de size tanık olarak idari açıdan endişelenmemenizi, ürkmemenizi söylemek isterim. Interpol, kültürleri ve sınırları birbirine karıştıran dosyalar konusunda oldukça deneyimlidir. İşler ancak daha sonra işe karışmış ülkelerin yasaları sonucunda karışır. Siz anlatın Antoch. Biz gereken ayıklamayı yaparız. Sizi şimdilik gayri resmi olarak dinleyeceğiz. Sözleriniz teybe alınmayacak, kaydedilmeyecek. Sonra anlattıklarınızın önemine göre söylediklerinizi bu serviste çalışan başka uzmanlar tarafından tekrarlamanızı isteyeceğim. İşte o zaman resmi tanık olacaksınız. Her ne olursa olsun, hırsızlık yapmamış, kimseyi de öldürmemişseniz, Belçika'dan özgür bir insan olarak ayrılacağınıza söz veriyorum. Bu kadarı sizin için yeterli mi? Yutkundum. İşlediğim cinayetlerin üzerine kafamda birer çarpı çizdim. Son 2 ayda başımdan geçen önemli olayları özetledim. Anlatırken çantamdan sözlerimi destekleyecek şeyler çıkardım. Max Böhm'ün fişleri, Rayko'nun not defteri, Kuruç'in otopsi raporu. Ben Gurion'da Willem'den aldığım elmas, Philip Böhm'ün ölüm il muhabiri, Rahibe Pascale'nin imzaladığı belge, Otto Kiefer'in itiraf kaseti. Sonuç olarak da masamın üzerine İsviçre'de bulduğum belgeleri bıraktım. Max Böhm'ün fotoğraflarını ve titanyumdan bir kapsül taşıyan kalbinin radyografisini. Konuşmam 1 saat kadar sürdü. Elmas hırsızları ile kalp hırsızları arasındaki çifte esrarı ve iki şebekenin birbirine nasıl bağlı olduğunu anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda da herkesin bu işteki rolünü belirtmeye özen gösterdim. Özellikle de istemeden de olsa bu işe karışan Sara'nın, benden yararlanan ve değerli taşların yerini öğrendikten sonra Sara'yı göz kırpmadan öldüreceğinden kuşku duymadığım kokuşmuş polis müfettişi Harv Dumas'ın. Karşımdakilerin tepkilerini gözleyerek sustum. Rikel'in camdan bakışları masanın üzerine bıraktığım belgeleri inceliyordu. Dudaklarında donup kalmış bir tebessüm, Delter'e gelince ağzı açık kalmıştı. Sessizlik son kelimelerime çöktü. Sonunda Rikel konuştu. İnanılmaz. Anlattıklarınız gerçekten inanılmaz. Yüzüm alev alevdi. Bana inanmıyor musunuz? %80 inanıyoruz diyelim ama anlattıklarınızın içinde kanıtlanması gereken ya da en azından doğrulanacak o kadar çok şey var ki sizin kanıt adını verdikleriniz oldukça göreceli. Bir çingenenin karalamaları, tıp eğitimi almamış bir rahibenin vardığı sonuçlar, tek bir elmas, bütün bunlar sağlam kanıttan güç, güçsüz birer belirti. Kasetinize gelince dinleyeceğiz tabii. Yine de böylesi bir belgenin mahkeme tarafından kabul edilmeyeceğini biliyor olmalısınız. Geriye sadece şu Güney Afrikalı jeoloğun Niels von Dötten'in tanıklığına başvurmak kalıyor. Kısa boylu aynasızın gözlüklerini kırma isteğim gemlenecek gibi değildi. Oysa içimden bir yerden Avusturyalının soğukkanlılığına hayranlık da duyuyordum. Anlattıklarım herhangi bir dinleyiciyi olduğu yerde mıhlayacakken Rikel sadece dinliyor, tartıyor, hikayenin bütün yönlerini görmeye çalışıyordu. Avusturyalı sözlerini sürdürdü. Her ne olursa olsun size teşekkür borçluyuz Antok. Bizi bir süredir düşündüren birçok noktayı aydınlattınız. Dumas'ın öldürülmesi bizi çok şaşırtmadı çünkü Interpol yaklaşık 2 yıldan beri elmas kaçakçılığına bulaştığından kuşkulanıyordu. Onun hakkında oldukça ciddi bilgiler de edinmiştik. İsimleri biliyorduk. Max Böhm, Harv Dumas, Otto Kiefer, Niels von Dötten, şebekeyi de biliyorduk. Avrupa, Orta Afrika, Güney Afrika üçgenini. Ama asıl bilgiler eksikti. Yani kuryeler, kanıtlar. 2 yıldan beri belli başlı aktörleri izliyorduk. Şahsen hiçbiri elmas yolundan geçmedi. Oysa bugün sizin sayenizde leyleklerden yararlandıklarını biliyoruz. Bu anlattıklarınız size olağanüstü gelebilir ama inanın bana bundan çok daha beterini de gördüm. Sizi kutluyorum Antok. İnadınız ve cesaretiniz için. Eğer bir gün leyleklerinizden gına gelirse bana bir telefon ediverin. Size uygun bir işim olabilir. Konuşmanın aldığı biçim karşısında şaşkına dönmüştüm. Ve hepsi bu mu? Hayır, tabii değil. Konuşmaya daha yeni başladınız. Yarın bu anlattıklarınızı kağıda dökeriz. Sorgu yargıcının da sizi dinlemesi gerek. Tanıklığınız Sara Gabor'un mahkemeyi beklerken İsrail'e gönderilmesini sağlayabilir. Katillerin cezalarını kendi ülkelerinde çekme isteğini tahmin edemezsiniz. Ömrünüzü tutuklu değiş tokuşu yaparak geçiriyoruz. Elmaslar konusu böyle. O esrarlı doktorunuza gelince çok daha kuşkuluyum. Yüzüm ateş içinde ayağa kalktım. Hiçbir şey anlamamışsınız Rikel. Elmas şebekesi çökertildi. O tarafta her şey bitti. Oysa öte yandan dünyanın her bir köşesine gidip insanların yüreklerini çalan çılgın bir cerrah var. O çılgın, karanlık, vazgeçilmez ve ürkütücü bir amacın peşinde. Bundan eminim. Harekete geçmek için gerekli tüm imkanlara sahip. Bugün acil olan tek bir konu var. O alçağı yakalamak. Deneylerini geliştirmek için yeni birini öldürmeden onu tutuklamak. Bırakın da neyin acele olduğuna ben karar vereyim. Bu akşam Brüksel'de otelde kalın. Adamlarım Webler'de sizin adınıza bir oda ayırdı. En lüks otel olmasa da rahatlığına diyecek yoktur. Yarın görüşürüz. Masanın üzerine vurdum. Delter ayağa fırladı. Rikel'in kılı bile kıpırdamadı. Haykırdım. Rikel, dünyayı dolaşan bir canavar var diyorum. Çocukları öldürüyor, işkence ediyor. Arama emiri çıkartılabilir. Bilgisayar araştırmaları yapılabilir. Binlerce olayı karıştırıp bütün dünya polisini harekete geçirebilirsiniz. Tanrı aşkına, dediğimi yapın. Yarın Antoh, diye mırıldandı polis, dudaklarını hafifçe oynatarak. Yarın, ısrar etmeyin. Kapıyı çarparak çıktım. 51. Bölüm. Birkaç saat sonra otel odasında hala öfkeyle homurdanmaktaydım. Birçok bakımdan hem de adam akıllı kandırılmıştım. Elimdeki bütün bilgileri Interpol'e vermiş, karşılığında en azından soruşturma açısından hiçbir şey alamamıştım. Tek tesellim söylediklerimin Sara'nın yararına bir etki yaratacağıydı. Bunların ötesinde bütün gün çıkmazlarla doluydu. Telesekreterimi aramış, hiçbir mesaj gelmediğini görmüştüm. Doktor Varel'e telefon ettim, buradan da hiçbir sonuç alamadım. Akşamın 8:30'unda telefonum çaldı, hemen açtım. Duyduğum ses beni şaşırttı. Antoh, Rikel, sizinle konuşmam gerek. Ne zaman? Hemen şimdi, aşağıdayım, otelin barında. Webler'in koyu pembe halıyla kaplı barı, bardan çok karışık zevkler için yaratılmış bir sığınağa benziyordu. Simon Rikel'i bol kazanın içine gömülmüş, deri bir koltuğa oturmuş buldum. Önünde bir bardak viski, dikkatle zeytinlerini kemiriyordu. Hala Glock'unu yanında taşıyıp taşımadığını merak ettim. Bir de tabancayı benim kadar hızlı çekip çekemediğini. Oturun Antoh. Oturun ve sert adam rolünü artık bırakın. Bunu çoktan kanıtladınız. Oturdum, bir fincan çay ısmarladım. Birkaç saniye boyunca Rikel'i inceledim. Yarısı buğulanmış bir aynaya benziyordu. Yüzünü bombeli camlar yutmuş gibiydi. Sizi bir kez daha kutlamaya geldim. Kutlamaya mı? Biliyorsunuz, suç konusunda belirli bir tecrübem var. Yaptığınız soruşturmanın değerini biliyorum. İyi iş becerdiniz Antoh. Gerçekten daha önce yaptığım iş önerisi şaka değildi. Buraya bunun için gelmediniz ya. Hayır. Bugün öğleden sonra hayal kırıklığınızı çok iyi anlıyorum. Katil cerrah öykünüze gereken önemi vermediğimi düşünüyorsunuz. Doğru. Başka bir şey yapamazdım. En azından Delter'in yanında. Ne ilgisi var? İşin bu yanı onu ilgilendirmiyor. Garson çayımı getirdi. Çayın ağır ve kekremsi kokusu bana ormanın yosunlarını hatırlattı. Yani söylediklerime inanıyor musunuz? Evet. Parantez içinde Rikel hala kürdanın ucunu zeytinlere batırıp oynuyordu. Ama size söylediğim gibi, işin o yanı önemli bir soruşturma çalışması gerektiriyor. Üstüne üstlük bana karşı dürüst olmak zorundasınız. Dürüst olmak mı? Bana her şeyi anlatmadınız. Anlattıklarınızı ortalığı velveleye vermeden öğrenmiş olamazsınız. Bir yudum çay rahatsızlığımı gizlememe yardım etti. Masumluk yönünü seçtim. Ne demek istediğinizi tam anlayamadım Rikel. Pekala, bugün öğleden sonra Max Böhm'den, Otto Kiefer'den, Niels von Dötten'den bahsettik. Gerçek katillerden. Ama kabul edersiniz ki hepsi de 60'ını aşmış, neredeyse zararsız kişiler. Oysa bu kişiler korunuyordu. Koruyanların içinde Dumas vardı. Tamam, ama başkaları da olmalı. Ondan çok daha tehlikeli bir takım adamlar. İçlerinden birkaçını biliyorum. Adlarını size söyleyeceğim. Sizin için ne anlam taşıdıklarını soracağım. Rikel elindeki zeytini yutmadan önce alayla gülümsedi. Miklos Kov. Karaciğerime bir aparkart almıştım. Çene kemiklerimi hafifçe araladım. Tanımıyorum. Milan Kalev. Skov'un suç ortağı olmalı, mırıldandım. Kim bunlar? Yolcular, sizin gibi ama daha talihsiz. Her ikisi de öldü. Nerede? Kalev'in cesedi 31 Ağustos günü Sofya'nın dış mahallelerinde birinde kırık bir şişeyle gırtlağa yarılmış olarak bulundu. Skov ise 6 Eylül'de İsrail'de öldü. İşgal altındaki topraklarda. Yüzünde 16 kurşun her iki dosyada kapatıldı. Birinci cinayet siz Sofya'dayken işlendi Antok. Öteki de sizin İsrail'de olduğunuz sırada tam aynı yerde Balata kampta. İlginç iki rastlantı. Sizce de öyle değil mi? Tekrarladım. O iki adamı tanımıyorum. Rikel yeniden zeytinleriyle oynamaya başladı. Bara bir grup Alman iş adamı girmişti. İtişmeler, kahkahalar. Rikel dudakları pırıl pırıl devam etti. Başka isimler de var, Antoch. Marcel Manius, Yeta Yakovic ve Ivan Tornoy hakkında neler biliyorsunuz? Sofya Gari katliamının kurbanları. Bu kez daha anlaşılır bir sesle açıkladım. Bu isimler gerçekten bir şey çağrıştırmıyor. Tuhaf, dedi Avusturyalı. Söze devam etmeden önce bir yudum viski içti. Beni Interpol'de çalışmaya iten neydi biliyor musun Antoch? Tehlikeden hoşlanmam değildi. Sadece dillere karşı duyduğum tutku. Genç yaşımdan beri bu alanla ilgileniyorum. Suç dünyasında lisanın önemini imkanı yok tahmin edemezsiniz. Şu sırada Amerika'da FBI ajanları Çin lehçelerini öğrenebilmek için kafa patlatıyorlar. Onlar için üçlü çeteleri çökertmenin tek yolu bu. Neyse, bütün bunları Bulgarca'yı rahat konuştuğumu söylemek için anlatıyorum. Parantez içinde bir tebessüm. Onun için Dr. Milan Kuric'in imzaladığı ölüm ilmi haberini dikkatle okudum. Oldukça bilgilendirici, hatta çok dehşet verici. Aynı zamanda da Bulgar polisinin 30 Ağustos gecesi Sofya Garı'nda gerçekleşen bir katliamla ilgili olarak hazırladığı raporu da okudum. Profesyonel işi. Katliam sırasında 3 masum öldü. Adlarını saydıklarım Marcel Manius, Yeta Yakovic ve bir de küçük bir çocuk Ivan Tornoy. Çocuğun anası tanıklık etti Antok. Hiç kuşku bırakmamacasına katillerin asıl hedefi tarifi sizinkine uyan bir beyazmış. Birkaç saat sonra Milan Karev bir antropoda hayvan gibi boğazlanarak öldürülüyor. Lapsang'ı içmekten vazgeçtim. Hala bir şey anlamıyorum, dedim kekeleyerek. Rikel de zeytinlerini bıraktı, gözlerini bana dikti, gözlük camları kızıl ateş kıvılcımları gibi içki bardağını yansıtıyordu. Servislerimiz Kalev ve Skov'u tanıyorlardı. Bulgar paralı askerleri olan Kalev, bazı tıp bilgilerini kullanarak kurbanlarına elektrikli neşterle işkence etmekten hoşlanırdı. Kansız, işsiz ama özenle açtığı yaralarla korkunç acı veren biri. Skov askeri eğitmendi. 70'li yıllarda Uganda'da Idi Amin Dada'nın birliklerini eğitiyordu. Otomatik silah uzmanı. Bu ikisi özellikle tehlikeli insanlardı. Rikel kısa bir süre sustu, sonra bombayı patlattı. Tek dünya için çalışıyorlardı. Şaşırmış gözükmeye çalıştım. İnsani amaçları olan bir kurumu için çalışan paralı askerler öyle mi? Stokların korunması ya da personelin güvenliği için yararlı olabilirlerdi. Maksadınız ne Rikel? Sözü nereye getirmek istiyorsunuz? Tek dünyaya, bir de geniş kapsamlı varsayımınıza. Size göre Max Böhm tek bir kişinin emrinde çalışıyordu ya da yeniden doğmuştu. Onu Ağustos 1977'de kesin bir ölümden kurtaran virtüöz cerrahın emrinde Doğru mu? Kesinlikle. Yine size göre bu cerrah böğüm üzerindeki etkisini tek dünya aracılığıyla kullanıyordu. Yaşlı İsviçrelinin bütün mirasını örgüte bırakmasının nedeni de bu. Öyle değil mi? Evet. Rickel elini bol kazağının altına sokup ince bir dosya çıkardı. Dosyadan da daktilo ile yazılmış tek bir sayfa. Öyleyse ben de size varsayımlarınızı doğrulayacak bazı olaylar anlatayım. Şaşkınlık soluğumu kesiyordu. Örgüt hakkında kişisel bir araştırma yaptım. Tek dünya sırlarını iyi koruyor. Faaliyetlerinin boyutlarını, çalıştırdığı doktorların sayısını, bağışçılarını kesin olarak bilmek çok güç. Ama ben işin Böhm tarafından ilerleyerek rahatsız edici gerçekler buldum. Max Böhm, karanlık gelirlerinin büyük bir bölümünü tek dünyaya bağışlıyordu. Her yıl örgüte yüz binlerce İsviçre frangı veriyordu. Bana kalırsa bu bilgiler eksik. Tabii Böhm bir sürü bankadan ve şifreli hesaptan yararlanıyordu. Onun için para transferinin gerçek boyutunu bilmemiz imkansız. Ama kesin olan bir şey var. Böhm, Binbirler Kulübü üyesiydi. Sistemi bilmiyorsunuzdur. Bilmediğiniz, Böhm'ün kulübün kuruluş aşamasında 1 milyon İsviçre frangı bağışladığı. Bu da neredeyse 1 milyon Amerikan doları eder. Unutmayın, bu dediğim 1980 yılında, yani elmas kaçakçılığının başlamasından 2 yıl sonra. Şaşkınlık, ışık. İhtiyar Max, kazancını sadece doktora değil, tek dünyaya veriyordu. Örgüt, ya canavarı ödüllendirmeyi üzerine alıyordu, ya da cerrahın deneylerini kendi adına destekliyordu. Rickel devam ediyordu. Bana Dumas'ın, Böhm'ün kendini nerede tedavi ettirdiğini bir türlü bulamadığını söylemiştiniz. İsviçre, Fransız ya da Alman kliniklerinde kuş bilimcinin izine rastlamamıştı. Oysa ben kalp nakli yaptırdıktan sonra tahlillerini büyük bir gizlilik içinde yaptırdığı yeri bildiğimi sanıyorum. Tek dünyanın Cenevre'deki merkezinde. Orada son derece gelişmiş tıbbi cihazlar var. Tabii Böhm bu gizliliğin karşılığını bolca veriyor. Örgüt de bunca para aldıktan sonra böylesi bir hizmet sunmayı reddetmiyordu. Çaydan bir yudum içmeye çalıştım. Parmaklarım titriyordu. Rickel doğru tahmin ediyordu kuşkusuz. Sizce bütün bunlar neyi kanıtlıyor? Tek dünyanın kesinlikle başka bir şeyleri gizlediğini. Bir de sizin doktor dediğiniz adamın tek dünyada çok önemli bir görevi olduğunu. Bu görev sayesinde Kalev ve Skov gibilerini görevlendirdiğini, kendi deneylerini finanse ettiğini, dünyanın en değerli kalp hastasına, bir leylek terbiyecisine gerekli hizmetleri sağlayabildiğini. Rickel elindeki kozu iyi saklamıştı. Onunla öğleden sonra buluştuğumda tek dünya ve elmas kaçakçılığı konularında gösterdiğinden çok daha fazlasını biliyordu. Sanki düşüncelerimi okumuşçasına söze devam etti. Sizinle karşılaşmadan önce Antoh, Max Böhm ile tek dünya arasındaki tuhaf ilişkiyi biliyordum. Ama kalp hırsızlığı konusunda en ufak bir fikrim bile yoktu. Raiko ve Gamon cinayetleri çok daha uzun bir zincirin halkaları. Sizden ayrıldıktan sonra kapsamlı bir bilgisayar araştırması yaptım. Interpol terminalleri sayesinde son 10 yılda gerçekleşmiş ve belirgin özelliği kurbanın kalplerinin kaybolması olan şiddete dayalı ölümlerin listelerinin çıkartılmasını istedim. Interpol üyesi ülkelerin bilgisayar ortamına sundukları bilgilerin çokluğunu tahmin edemezsiniz. Kalp hırsızlığı gibi kolay rastlanmayacak bir özellik araştırmayı kolaylaştırdı. Liste bu akşam 8'de elime geçti. Eksiksiz olduğunu söyleyemem. Çünkü sizin hırsız hakkında pek bilgi almadığımız yoksul ya da kriz içindeki ülkeler faaliyet gösteriyor. Yine de listenin yeterli olduğunu düşünüyorum. İnsanın sırtını ürpertiyor. İşte bakın. Fincanım parçalandı. Kaynar çay hissiz parmaklarıma döküldü. Listeyi Rike'nin elinden yırtarcasına aldım. Organ hırsızlığının İngilizce yazılmış meşhum öyküsü. 21.08.1991. Adı Gamon, pigme. Cinsiyeti kadın. Yaklaşık olarak Temmuz 1976'da doğdu. 21.08.1991'de Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Lobaye bölgesinde Zoko yakınında öldü. Ölüm koşulları, kaza, goril saldırısı. Özellikler, sayısız darbe, kalp kaybı. Kan grubu BRH pozitif. HLA tiplemesi AV 19,3, B 37,5. 22.04.1991. Adı Rajko Nikolić, çingene. Cinsiyeti erkek. 1963 yılında Türkiye'de İskenderun'da doğdu. 22.04.1991'de Bulgaristan'da Sliven yakınlarındaki Duru Sular'da öldü. Dosya kapandı. Özellikler, sayısız darbe, kalp kaybı. Kan grubu 0RH pozitif. HLA tiplemesi AV 19,3, B 37,5. 03.11.1990. Adı Tasmin Johnson. Hotanho. Cinsiyeti erkek. 16 Ocak 1967'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Mazuru yakınlarında doğdu. 03.11.1990'da Güney Afrika'da Vaka Madeni yakınlarında öldü. Ölüm koşulları yabani hayvan saldırısı. Özellikler sayısız darbe, kalp kaybı. Kan grubu ARH pozitif. HLA tiplemesi AV 19,3, B 37,5. 16.03.1990. Adı Hasan El Begassen. Cinsiyeti erkek. Yaklaşık olarak 1970'de Sudan'da Cebel El Fou yakınlarında doğdu. 16.03.1990'da 16 numaralı köyün sulak tarlalarında öldü. Ölüm koşulları yabani hayvan saldırısı. Özellikler sayısız darbe, kalp kaybı. Kan grubu ABRH pozitif. HLA tiplemesi AV 19,3, B 37,5. 04.09.1988. Adı Ahmet İskam. Cinsiyeti erkek. 5 Aralık 1962'de İsrail'de işgal altındaki topraklarda Beytül Hamim'de doğdu. 04.09.1988'de Beyt Cellah'da öldü. Ölüm koşulları siyasal cinayet. Konu aydınlanamadı. Özellikler sayısız darbe, kalp kaybı. Kan grubu 0RH pozitif. HLA tiplemesi AV 19,3, B 37,5. Liste bu şekilde sayfalarca devam ediyordu. Bilgisayar araştırmalarının başladığı 1981 yılına kadar gerçekten çok daha geriye gittiği varsayılabilirdi. Dünyanın çeşitli köşelerinde onlarca çocuk ya da yetişkin, kız ya da erkek, tek ortak noktaları AV 19,3, B 37,5 sınıfı HLA tiplemeleri yüzünden işkence görmüştü. Sistemin amansızlığı başımı döndürüyordu. Gamon ile Rajko'nun tiplerinin benzerliğini öğrendiğimde düşündüklerim şeytani bir boyuta ulaşmıştı. Rikel düşüncelerimi seslendirerek devam etti. Anlıyorsunuz değil mi? Sizin bu kuş bir kaçakçılık yapmıyor. Hatta tehlikeli deneylere girişmek derdinde bile değil. Onun peşinde olduğu çok daha büyük, çok daha önemli bir şey. Dünya üzerinde aynı doku grubuna ait kalpler arıyor. Hepsi bu mu? Hayır, size bir şey daha getirdim. Rikel elini bol kazağının altına soktu. Bu kez siyah naylon bir torba çıkardı. Kazağının neden böyle geniş olduğunu anlamıştım. İçine istediğini saklayabiliyordu. Torbayı masanın üzerine bıraktı. Torbanın içinde gümüşü yapışkan banda sarılmış 45'lik Glock şarjörleri vardı. Interpolciye bakışlarımla sordum. Bunların işinize yarayabileceğini düşündüm. Bu parçalar havaalanındaki X ışınlarının etkisini sıfırlayan kurşunlu bir yapışkanla kaplı. Silahınız bilinmeyen bir şey değil, Antok. Polimerden yapılmış tabancalar yolcuların, özellikle de teröristlerin en sevgili silahı oldu. Sarah Gabor'da Glock kullanıyordu. 9 milimetrelik Parabellum. Hem Skov'un başından geçen kazayı sakın unutmayın. Yüzünde 16 tane 45'lik mermi vardı. Gözümü şarjörlere dikmiştim. En azından 150 tane 45'lik mermi, yani o kadar ölüm ve şiddet vaadi. Simon Rikel buz gibi bir sesle bitirdi. Size daha önce de söylemiştim. Interpol, karmaşık konuları soruşturmada tecrübe sahibidir. Gerektiğinde zaman kazanmak için yetki devrine de gidebiliriz. Bu kalp katilinin maskesini düşüreceğinizden eminim. Bizden çok önce. Çünkü bizim elmas kaçakçılığı dosyasını tamamlamamız, söylediklerinizi araştırmamız, fondöteni bulmamız gerekiyor. Bugün size yalan söyledim. Öğleden sonra anlattıklarınız data kaydedildi. Hemen ardından da bilgisayara yüklendi. İfadeniz burada, cebimde. İmzalayın, sonra da kaybolun. Tek şansınız Antoh, gücünüz de buradan geliyor. Tek dünyaya sızıp o alçağı bulabilirsiniz. Bulun onu. Rayko'ya, Gamon'a, daha bilmem kaç kişiye o korkunç işkenceleri çektiren herifi bulun. Bulun onu. Bulduktan sonra da ne istiyorsanız yapın.